Tekno Seyir'de oyun gündemine hoş geldiniz. Ben Uğur Yurtsever, yanımda her zaman olduğu gibi Tansel Şahin var. Geçtiğimiz haftanın oyun dünyasında öne çıkan gelişmelerini değerlendiriyoruz. Nasılsın Tansel?
İyiyim abi, sağ ol, sen nasılsın?
İyiyim ben de. Geçen hafta pazartesi günü güzel bir canlı yayın yaptık.
Evet, uzun bir canlı yayındı.
Evet, biz çok keyif aldık. Umarım sizler de keyif almışsınızdır.
Evet.
Güzel oluyor canlı yayınlar.
Güzel oluyor. Hem etkileşim olması çok güzel oluyor. Bir yandan soruları cevaplamaya çalışıyoruz.
Güzel de hediyelerimiz oldu.
Evet.
Bizleri takip edenlere.
Bizim unuttuğumuz bir şey olunca bir de izleyici de hatırlatıyor. O da daha güzel oluyor. Yoksa gündemde biz bir şey unuttuğumuz zaman biraz sıkıntıya girebiliyoruz. Evet. Ama canlı canlı oradan bir...
Bir soru geliyor. Farklı konularda sorular gelebiliyor. Konular genişliyor falan. Evet. Çok keyifli oluyor. 3 saatte zorladık.
Evet. Biraz da bu yüzden aslında evet. Konuyu açıyor.
Konuyu açıyor. Güzeldi ama yine önümüzdeki haftalarda yeni canlı yayınlarımız olacak. Tabii bunların haberini önceden almak için bizleri teknoseyir.com üzerinden takip edin. Çünkü oradan önceden paylaşıyoruz. İşte birkaç gün önceden canlı yayın yapacağız diye. Böylece daha önceden haberiniz olur sizin de.
Evet.
Öyle bu hafta Hitman ve Battlefield 5 çıktı. Daha doğrusu erken erişim
açıldılar. Çıktı diyelim.
Yalancıktan. Yani. Battlefield 5 galiba 20'sinde çıkıyor aslında. Hitman de salı günü çıkacak. Yani bu video YouTube açıldığı gibi Hitman'a çıkmış olacak. Ben Hitman'ı deneyimleme imkanı buldum. Fena olmamış. Önceki oyunun tasarım felsefesi olarak önceki oyunun izinden gidiyor. 2016'da çıkmış oyunun. Yine büyük bölümler. Yine o sandbox stealth deneyimi. O tasarım felsefesini izlemesi beni çok mutlu ediyor. Tabi oyun bölümler halinde yayınlanmayacak.
Evet. Önceki oyunun en büyük önemli şey bu aslında. Evet. İtme ekiyle ilgili.
Birçok insanı itmişti çünkü o. Ki haksız sayılmazlardı onu eleştirmekte. Çünkü yani böyle içerik mi yayınlanır ya gibi bir tepki gelmesi normaldi. Çünkü unutuyorsunuz ya, bölüm bitiyor. Oradaki hikaye ne oldu? 2 ay sonra bölüm çıkıyor.
Evet.
Çok iyi bir iş modeli değil. Orada şöyle bir artısı olmuştu. Hani bir dahaki bir sonraki bölüm yayınlanana kadar mevcut bölümü oynayıp işte oraya başka ufak tefek elusive target'tir, işte farklı içerikler falan gelmişti. Başka hedefler falan. Onlarla biraz daha keşfedip detayları irdeleme imkanı bulmuştuk ve farklı detayları gördük. Ya bunda mı düşünmüşler falan deyip aslında biraz daha bölüm tasarımlarını falan hayranlığımı ben gizleyememiştim.
O da ama yine aslında herkese hitap eden bir şey değil. Yani sen bunu yaparsın
tabii,
ama ben
herkes, öyle bir şey... Çoğu oyuncu onu yapmayabilir. Yapmak zorunda değil zaten.
Evet.
Yani oyun çıkar abi yani. Hani bu çok iyi bir iş modeli değil. Onu terk etmiş olmaları iyi. Evet. Aynı tasarım felsefesini devam ettiriyor olmaları iyi. Ben çok tabii ilerleyemedim. 2 bölüm oynadım. Bölümler de güzel görünüyor, geniş işte. Hikaye de bu sefer daha derli toplu olacak gibi. Bakalım. Oyunun fiyatı da fena değil şu an Steam üzerinde, 100 lira.
Evet, hala da artmadı.
Artmadı. Bakalım oyun tamamen çıkınca ne olacak? Yine siz tabii Hitman serisini seviyorsanız değerlendirin derim. Çünkü ilk oyunda güzeldi yani tasarım olarak. Onun izinden gitmesi iyi dediğim gibi. Battlefield 5'i deneyimleyemedik henüz.
Evet. Belki ilerleyen aslında zamanlarda. Aslında Origin Access Premier alıp başlayabilirdik ama ya ben zamandan önce başlamayı çok sevmiyorum. Farklı farklı böyle 50 tane çıkış tarihi olunca da iyice beni itiyor.
Onu çok konuştuk zaten. Hiç sevmediğimiz bir şey. Bir de problemliler de olabilir. Çünkü Battlefield'ler de çok böyle çıktık, ilk çıktıkları zamanlar biraz problemli olabiliyorlar. Evet. Gerçi 1'de çok problem yoktu Battlefield 1'de ama mesela 4
çok problem.
Beni oyundan aylarca uzaklaştırdı.
O yüzden çok beklediğim bir oyundu. Battlefield 3'ün başarısından benim sonra çok beklediğim bir oyundu.
Bayağı canımı sıkmıştı.
Evet.
Neyse ki 1'de aynı problemler yaşamadık ama burada ne olur bilemiyoruz. Bilemeyiz yani biraz daha. Çıksın böyle bir otursun sunucular, işte şeyler biraz çözülsün, işte ilk büyük hatalar falan, ondan sonra belki biz de girer bir değerlendiririz, bakarız oyuna, oynarız, squadımızı kurar, ortamlara dalarız. Öyle yavaş yavaş geçelim zaten gündeme.
Evet, ilginç bir haber var. Seni üzüleceğini düşünüyorum. Microsoft, Obsidian ve InXile'ı satın aldı. Obsidian gitti. Yani InXile da aldı abi.
Evet, aslında konuşmuştuk geçtiğimiz haftalarda. Böyle bir söylenti vardı.
Evet.
Kotaku'nun haberi.
Olacak gibiydi. %90 diyenler vardı.
Evet, hatta bir şey yoktu tabii. Haftalar geçtikçe de bu söylentiler güçlendi.
Evet.
Nitekim hafta sonu Meksika'da bir konferans yapıldı. Microsoft'un Xbox odaklı. Orada duyuruldu Obsidian, ki anlatmaya gerek yok, sürekli konuşuyoruz. Black Isle'ın işte 90'ların en önemli rol yapma oyunları Fallout'tur, 1-2, Planescape Torment'tir, işte Icewind Dale'dir. Birçok müthiş klasik rol yapma oyunu imza atmış. Black Isle'ın küllerinden kurulmuş Obsidian, ki Obsidian'ın da işte Fallout, New Vegas, Star Wars, Knights of the Old Republic 2, Neverwinter Nights 2, en son Pillars of Eternity'ler 1-2, işte Tyranny falan, bayağı güzel,
muazzam,
müthiş bir rol yapma oyunu stüdyosu. Onları kadrolarına kattılar.
Evet.
Ve yanlarına InXile'da aldılar.
Evet.
InXile'da eski Interplay patronu, çok uzak değil aslında isim olarak Obsidian'a, çok yakın dirsek temasla çalışıyorlar ki Black Isle zaten Interplay'in stüdyolarından biriydi. BioWare de öyleydi zamanında. Interplay'in patronu, eski Interplay'in patronu Brian Fargo'nun stüdyosu InXile, ki Westland 2'yi yapmışlardı.
Evet.
Geçtiğimiz dönemlerde işte yine Torment, Tides of Numenera yaptılar ki onun da hediyesini verdik. Bir takipçimizin katılımıyla, katkısıyla hafta. Geçtiğimiz hafta canlı yayında. O da güzel bir oyundu. En son Bard's Tale 4'ü yaptılar. O çıktı. Yine bunlar hep başarılı Kickstarter kampanyalarıydı. Evet. Kitle fonlama kampanyalarıydı ki Westland 3 de Fig üzerinden, bu sefer Kickstarter değil, Fig üzerinden başarılı fonlandı. O da yapım aşamasında. InXile'ı da aldılar.
Çok stratejik bir alım. Yani ikisini aynı anda almış olmaları. Ve ikisi de kesinlikle büyük bir Voltron oluşturma değerindeler. Evet.
Ve ikisi de çok iyi rol yapma oyunu stüdyoları. Yani müthiş yetenekleri barındırıyorlar. Brian Fargo şey diyordu. Westland 3'ten sonra bir ara vermeyi düşünüyordu. Ama ben yaptığı paylaşımları falan gördüm. Facebook üzerinden falan, sosyal medyada. Bayağı heyecanlı ve ara vermeye niyetli görünmüyor kısa bir süre içerisinde. Yine geçtiğimiz haftalarda konuşmuştuk. Eğer Bard's Tale 4 başarılı olursa Interplay'i alma planından bahsetmişti. Artık portfolyosunu mu, oyun kütüphanesini mi alacaktı yoksa stüdyoyu mu alacaktı? Çünkü Interplay'den de bir şey, geriye bir şey kalmadı aslında. Ama hala fena olmayan.
İsmi yeter.
Ve de birkaç yine marka var. Descent'tir işte, MDK falan, hala onlar da. Bayağı iyi oyunlar var aslında. Nasıl olur bilmiyorum. Yani şimdi Microsoft'un oyun yapımı konusunda geçmiş dönemde müthiş bir vizyonsuzluğu var. Bu kesin. Ama E3'te de konuştuk. Yeni aldıkları stüdyolar var. İşte Hellblade'in geliştiricisi ne aldılar? Ninja Theory.
Ninja Theory. Yine
işte en son VIPFU'yu yayınladılar. The Contrast'ı da, çok güzel başka bir oyunları daha vardı. Macera oyunu. Onun geliştirisi Compulsion'ı aldılar. Yine birkaç tane daha stüdyo aldılar. 5 tane stüdyo almışlardı E3'te. Bir oyun yapımı konusunda bir heyecan, bir yeni adımlar atmaya başladılar.
Evet, karlılıkları da fena değildi.
Fena değildi, evet. Geçtiğimiz hafta onu konuşmuştuk, geçtiğimiz haftalarda. Bu iki katılım enteresan bir yöne doğru büyütüyor Microsoft'un birinci parti stüdyolarını.
Sanki Game Pass'i daha çok besleyecekler gibi geliyor bana.
Zaten yapılan açıklamada o da var. Oraya da düşünüyorlar. Tabii Xbox'ın, Microsoft'un en büyük problemi birinci parti oyunlar.
Evet.
Yani çok fazla yeni bir marka görmüyoruz. Ki elde olanları da aslında biraz hiç ettiler. Yani işte Fable mesela göremiyoruz yani. Ne olacak? Aslında bir oyun var şu an. Forza Horizon serisini geliştiren ekibin bir rol yapma oyunu, açık dünya rol yapma oyunu üzerine çalıştığının haberini yapmıştık. Forza Fable mı acaba diye de bir şeyimiz aklımıza gelmişti, bir fikir. Buradan da bir şey çıkabilir. Yani çok büyük iki ekip dediğim gibi. Heyecan verici bir yandan. Çünkü bu ekipler aslında çok son zamanlarda mali, finansal krizlerle de boğuşuyorlar. Özellikle Obsidian. Yani aslında batma aşamasındaydı. İlk Pillars of Eternity yapılmadan önce. Ki o başarılı Kickstarter kampanyası ayakta tuttu
i̇şte
Obsidian'ı.
Kickstarter'da ne kadar ayakta tutuyor? Sen sözünü bitirdikten sonra ben ufak bir şey söyleyeceğim.
Doğru, işte çok da aslında ayakta tutamıyor yani.
Evet, günü kurtarıyor sanki bir yandan.
Birazcık öyle. Yani işte o 90'ların ikinci yarısındaki o rol yapma oyunlarının altın dönemine gitmek isteyen oyunculara bir ağzına bal çalıyor ama.
Bir demo bir bal çalıyor ama.
Firmaları uzun vadeli planlar yapma konusunda çok da güçlendiremiyor gibi Kickstarter. Bu alım o açıdan olumlu bir tarafı var. Yani bu ekiplerin eline daha büyük bir maddi güç, daha büyük bir bütçe geçerse daha iyi işler yapabilir. Ama şu da var. Microsoft'un geçmişte birçok büyük firmayla yaşadığı problemler de var. Ya Bungie, Remedy, Rare var mesela işte. Ki GoldenEye 007 yapmışlardı mesela 90'ların sonlarında. Daha sonra Microsoft Rare'ı aldıktan sonra Kinect stüdyosuna dönüştüler. İşte en son Sea of Thieves falan yaptılar ama çok başarılı olamadı.
Her şey bir yana Kinect ne oldu?
Kinect ne oldu?
Xbox One'ın kutusundan çıkan Kinect ne oldu?
Evet. Yani böyle bir başarısızlık da var ama işte Phil Spencer'ın gelişiyle Xbox bölümü Microsoft'un biraz daha canlandı.
Bir şeyler deniyor.
Bir şeyler deniyor. Çok olumsuz diyemeyeceğim o yüzden ama. Ki geçmişte Obsidian'la da aslında problemleri var. Yine Xbox döneminde bir oyunun üzerine çalışıyorlardı. Yine bir takım işte anlaşmazlıkları düşüp o proje iptal olmuştu. Xbox'a özel bir oyun yapacaklardı. Şimdi bakalım neler değiştiğini göreceğiz. Umarım her iki ekibin de kreatif kontrolüne, yaratıcılık süreçlerine çok karışmazlar.
Karışmazlar, evet.
Ve destekleyici olurlar ve bu arkadaşlar da kendi daha önce yapamadıkları fikirleri belki yapma imkanı bulurlar. Çünkü muhtemelen bütçe kısıtlarına çok takılıyorlardı yani. Evet. Yaptıkları oyunlardan da belli, bazı yerleri kesilmiş, kısılmış. Özellikle yapım, prodüksiyon kalitesi anlamında o kesinlikle hissediliyordu birçok oyunlarında. Belki onu aşarlar. Daha iyi oyunlar, belki AAA diyebileceğimiz daha büyük bütçeli oyunlarla karşımıza çıkarlar. Bekleyip göreceğiz. Umarım Microsoft'ta bir şeyler değişiyordur.
Evet.
Önümüzdeki ve E3. Önümüzdeki E3 ilginç olabilir Microsoft cephesi için, değil mi? Evet. Yani bayağı bir firma aldılar.
Bu haberle ilgili aslında şunu da söyleyebiliriz. Şimdi haberlerini sık sık yapıyoruz. Bilmem ne firması Kickstarter üzerinden bir proje başlattı. Eski bir oyunu tekrardan yapıyorlar. Biz tamam, buna çok seviniyoruz. İnsanlar fonluyor 3-4 milyon dolar.
Ağzımızda suyu açıyor, evet, akıyor.
Ağzımızda suyu akıyor. İnsanlar ellerinden gelen desteği veriyorlar. Biz de kimi zaman çok sevdiğimiz bir oyun olunca elimizden ne destek geliyorsa 5 dolar 10 dolar veriyoruz. Yapıyoruz. Omuz atıyoruz ama ben artık şunu düşünmeye başlıyorum. Bu tarz büyük stüdyoların başındaki insanlar yıllardır oyun sektöründe olan, artık 40-50 yaşlarına belki merdiven dayamış insanlar
daha da,
ve
Brian Fargo daha da
evet,
yaşlı.
Brian Fargo daha da yaşlı. Acaba hala tüm her şeyle uğraşmak istiyorlar mı? Yani tabii. Microsoft'a gittikleri zaman tamam yine birçok şeyle uğraşacaklar ama en azından bazı şeylerde Microsoft'un çatısı altında olacak ve ne bileyim, en azından Kickstarter'da bugün ne kadar fonlandık, bugün ne kadar para geldi, onu şunu kırpacağız mı kırpmayacağız mı, bunları evet düşünmek zorunda kalmayacaklar. Ya, bence hayırlısı olmuş diyorum çünkü başka türlü devam edebilseydi ederlerdi diye
evet,
düşünüyorum.
Evet tabii tabii yani bağımsızlıklarını korumak isterlerdi evet tabii ama işte Kickstarter nereye kadar
nereye kadar? Aslında
götürecek?
Kickstarter'dan bir oyun çıktığı zaman biz diyoruz ki hani Kickstarter'da başarılı oldu. 300 bin dolar istiyordu. 2 milyon dolar aldı ama o da aslında belki pek
uzun vadeli devamlılığını sağlayamıyor. Kesinlikle. Yani sürekli o tarafa, evet, sürekli kitle fonlamaya.
Evet, bu kaçıncı örnek yani bunlarla ilgili?
Kitle fonlamaya sırtını yaslamak çok uzun vadeli bu tarz şirketler için, çok büyük evet yetenekleri barındıran içinde şirketler için
kesinlikle
çok devam et, sürdürülebilir bir iş modeli olmasa gerek.
Evet.
Ki Brian Fargo'nun dediğim gibi bayağı heyecanlı görünüyor bu satın almadan dolayı.
Kendi projelerine de çok heyecanlıydı ama sen dediğin gibi sanki burada biraz bir rahatlama var gibi.
Var
artık
var, evet. Çünkü onlar da Obsidian gibi bir finansal sıkıntıların içindeler. Yani Bardstale 4 çok başarılı olamadı. Yani Kickstarter projesi çok iyiydi ama oyun çıktıktan sonra çok istenilen satış rakamlarını elde edemedi.
Evet. Hatta şöyle bir açıklama kadarıyla yapmıştı. Sen de demin tekrar hatırlattın. Yani Bardstale 4'te işler iyi giderse hani
derse.
Evet.
Demişti. Bakalım yani benim tek soru işaretim işte Microsoft'un bu stüdyoları böyle alıp işte
çarçur edecek.
Çarçur edebilirim. Çünkü geçmişte çok örneklerini gördük.
Çok
kaçırdılar
aslında bir şey bu.
O yüzden tek şey sıkıntı o. Ama onun dışında bu ekiplerin de daha büyük bütçelerle daha rahat sırtlarını biraz şey yaparak daha neler yapacaklarını görmek isterim ben.
Evet.
Bakalım aslında istersen sorumuz da bu olsun.
Evet.
Bu haftaki anket sorumuz. Yani bu tarz hani bu şey özelinde değil. Bu haber özelinde hani bu tarz büyük firmaların, büyük Microsoft gibi işte ne bileyim Activision
Sony
gibi, Sony gibi veya Bethesda gibi büyük stüdyoların, büyük firmaların, büyük şirketlerin bağımsız stüdyoları bünyelerine katmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu olumlu bir şey mi? Size göre olumsuz mu? Yoksa hani duruma göre değişir mi? Çünkü hani stüdyo var, stüdyo var şimdi.
Evet.
Sony var. Aldığı bütün stüdyoları gerçekten şey anlamında, yaratıcı özgürlükler anlamında evet serbest bırakıyor. Yani No Man's Sky örneği var. Yani adamı öyle bir serbest bıraktılar ki
evet
yani hiç karışmayıp ucube bir şey çıktı oyun. Hani böyle şeyler de olabiliyor yani. Yanlış işler de olabiliyor. Hani
cezaladıkları da oluyor bir zaman. Hani
destek olup işte. Onun gel çok fazla yapım sürecine karışmadılar. Daha çok pazarlama sürecine çok destek oldular ama niye de ne yapıldığından çok haberleri yoktu ki öyle bir acayip hiçbir sözün tutulmadığı bir oyun ortaya çıktı. Ama iyi şeyler de olabiliyor işte. God of War gibi yani. Öyle bir oyun
kesinlikle
öyle bir özgürlük tanınmış ki hiçbir şey yapılmamış oyunun yaratım sürecinde 5-6 sene gibi sürede geliştirilip ortaya çok müthiş bir şey çıkabiliyor, yapım çıkabiliyor. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu nasıl bir şey sizce? Bize YouTube üzerinden başım üzerinde birazdan anket çıkacak. Fikirlerinizi bekliyoruz, düşüncelerinizi. Öyle.
İkinci maddeye geçelim abi.
Geçelim.
Geçtiğimiz haftanın bomba olaylarından bir tanesi. Evet. Blizzard, BlizzCon'da Diablo 4'ü duyurmaktan son anda vazgeçtiler iddialarına. Yanıt verdi. Böyle bir haber vardı hatırlıyorsun.
Evet,
yani Diablo 4'ü duyuracaklardı ama
duyurmadılar
gibi.
Kotaku'nun aldığı duyumlar bunlar. Bir takım bir şeyler olmuş herhalde. Bir hafta, birkaç hafta önce Diablo 4'ü duyurmaktan vazgeçtiler gibi bir takım söylentiler haber yaptı Kotaku. Ama daha sonra Blizzard, hayır böyle bir şey yoktu. Hani biz bunu yapmadık. Zaten böyle planımız yoktu dedi. Aslında birkaç hafta önce konuşmuştuk yani. Tamam bir şeyler var Blizzard. Birden fazla proje üzerinde çalışıyor Diablo projesi üzerinde ama.
Bir tanesi de herhalde 4'tür diyorduk.
4'tür diyorduk ama bir iki hafta önce şey yapmıştı Blizzard. Bir açıklama yapmıştı hani çok da beklentilerinizi yükseltmeyin bu açıklamalar konusunda. Aslında Diablo 4'ün gelmeyeceği biraz belliydi. Bu beklenti nasıl oluştu onu anlamadım ben. Diablo 4 çıkmadı perdenin arkasından beklentisi ama ya tabii insan biraz daha ciddi bir şey görmek istiyor mobil oyundan ziyade ki zaten bunun canlı yayında bayağı uzun konuştuk. Hı hı. Biraz detaylarına girmeyelim, fikirlerimizi orada açıklamıştık. Öyle yani Blizzard diyor ki biz herhangi bir duyurudan vazgeçmedik, zaten duyurmayacaktık. Henüz hazır olan bir şey yok. Hazır olan şeyleri zaten gösteriyoruz. Zamanı geldikçe duyuracağız ya, diyor.
Tamamen aslında kapıyı da kapatmıyor. Yani Diablo 4 artık çıkmayacak falan da demiyorlar ama.
Tabii. Zaten hani onun tamamen bir şeyler piştiği belli. İsim zikredilmiyor ama daha büyük bir proje olduğundan bahsediyorlar satır aralarında. Yani PC oyuncularını memnun edecek falan ama işte bugün o gün değil.
Evet.
Ne zaman duyurulacak artık? Ya heyecanımız var mı?
Yani.
Değil mi? Canlı yani,
Diablo konuşur, istiyorum yani. Başka bir şey demiyorum. Yani Diablo 3'ün çıkış süreci işte sürekli çocukken dergileri alıyorum. Sene 2005 Diablo 3 çıkacak. Sene 2004 Diablo 3 çıkacak. 2006-2007 Diablo 3 çıkacak. Sonra ufaktan bir şey yayınlanıyor beta gibi. Sonra o tamamen değiştiriliyor.
Evet, evet.
Yani hani Diablo 2 oynamaya devam edip kafayı rahat tutuyordum yani. Evet. Şimdi Diablo 4'te de böyle bir sürece gireceksek.
Yani böyle bir bekleme süreci olacaksa ki yani ben Diablo 3'te ders aldılar mı Diablo 3'ten onu da merak ediyorum. Çünkü çok problemli bir çıkıştı o Auction House dönemi falan yani.
O
yani
olacak iş değildi o.
Şeylerin işte eşyaların satıldığı o pazar falan çok iyi bir şeydi. Sonradan onu tamam hatalarını anlayıp kapattılar ama yani biraz geç oldu. Oyundan soğuyan soğudu. Hiç bulaşmadı belki birçok insan.
Evet.
Biraz can sıkıcı bir durumda. Şu an iyi durumda Diablo 3. Hani bugün hiç başlamamış daha önce biri varsa bugün alıp bütün ek paketleriyle beraber bayağı keyifli bir deneyimi yaşayabilir ama
evet.
Diablo 4 beni heyecanlandırıyor mu? Açıkçası hayır.
Ya çıksa elbette bir bakacağız ama.
Tabii hani, yani tabii o artık.
O iş artık geçti.
Yani evet.
Yine Blizzard'dan bir haber var. Diablo Immortal dışında başka mobil oyunlar üzerine de
çalışıyorlar.
Söylediler abi. Ve şöyle bir şey diyorlar. Diablo Immortal'da olduğu gibi dış partnerlerle birlikte yaptığımız oyunlar da olacak. Bizim kendi geliştirdiğimiz oyunlar da olacak diyorlar.
Ki sen onu vurgulamıştın.
Evet.
Çinli bir firmayla yapıyorlar Diablo Immortal'ı ve hani
çok da
benziyor onların kendi oyununa. Biraz skin giydirilmiş hali falan diyenler oldu ki çok haksız sayılmazlar. Hani belki tam haksızlık olabilir biraz direkt öyle söylemek ama bayağı benziyor.
Evet, bayağı
onda o da yani hani
isminde Diablo olan bir oyundan biraz daha Blizzard'ın dokunuşunu beklemek istiyorsun. Sadece fontları değişsin, silahlar değişsin, hikaye değişsin.
Ama Blizzard'da uzun süredir böyle özgün bir şeyler yapma konusunda çok sıkıntılar yaşıyor.
Onu da
gerçek.
Söylüyoruz zaten.
Öyle yani aslında bunu canlı yayında ben laf arasında söylemiştim. Başka mobil oyunlar da var ama biraz daha detaylı bir açıklama gelmiş.
Evet.
Tabii işte fanlar tabii Diablo 4 beklerken Blizzard Diablo 4 yok. Hepinizin canı cehenneme deyip daha fazla mobil oyun yapıyoruz. Yapacağız deyip. Alan Adam Blizzard'ın kurucularından işte artık mobil cihazların PC ve konsollar kadar hem görsel anlamda hem de oynanış mekanikleri anlamında derin içerikler barındırabildiğini, oynatabildiğini, gösterebildiğini söylüyor ve yani bunun yeni bir pazar olduğunu söylüyor. Biz de buraya da gireceğiz. Bütün fikri mülklerimiz için mobil projelerimiz olacak diyor ve bunu şeye bağlıyor. Kuzey Amerika'daki genç nüfusun çok tablette ve telefonla çok fazla oyun oynadığına bağlıyor. Aslında buradan da gelecek oyunların derinliği konusunda.
Evet. Ama söylediği her şeyde haklı. Kesinlikle hani haksız diyemiyorum.
Değil. İşte. Ya buraya geçmeden de bir problem yok. Yani mobil oyunlar da olabilir ama ana hikaye, ana oyun serilerini boşlamaları biraz burada soru işareti yaratıyor.
Yani siz bugün buraya bu isminizi mobil oyunlarla mobil oyun yaparak gelmediniz. Ve insanların da bir beklentileri oluyor. Diablo 4 gibi.
Biraz ağza bal çalınabilir Diablo 4 konusunda. Evet. Yine bunları duyurun, yapın. Yani sonuçta hani ben de şimdi düşünüyorum. hani iş arasında, ne bileyim bir yerden bir yere giderken böyle 15 dakikalık, 10 dakikalık kısa Diablo seansları isterim telefonda veya tablette. Yani bu çok kötü bir
fena
şey
olmaz,
değil aslında.
Evet,
fena
evet.
Olmaz. Ha, dandik mikro ödemeler olmayacak ama. Hani benim elimi durmadan cebime attırıp antin kuntin işte şey yapmayacaksınız.
Ama günümüzde
hani.
Artık mobil eşittir. Biraz da senin o antin kuntin harcamalar
evet,
dediğin
işte.
Meseleye dönüyor.
Öyle olursa orada beni kaybediyorlar. Birçok oyuncuyu kaybediyorlar zaten. Bilmiyorum nasıl olacak.
Ya mobil oyun yapmak senin dediğin gibi kötü bir şey değil. Bugüne kadar oynadığımız, keyif aldığımız mobil oyunlar vardır ama hiçbir zaman ben şey demedim. Ya işte PC'de ya da konsolda oynadığım bir oyun kadar güzel.
Evet.
Hani o seviyeye çıkan bir oyun ben hiç görmedim. Genellikle kolay yoldan para kazanmak üzerine, hani daha çok para harcatmak
değil
üzerine
mi?
Yapılan oyunlar.
Zaten tepki biraz da o yüzden oldu.
Evet.
Yani Diablo buna mı dönüşüyor abi dedi fanları ki
haksız sayılmaz. Ki bu Diablo 3'te de parayla ilgili bir şey denediler. Sen de demin
tabii,
bahsettin.
Auction House.
Yani
House. Burada soru işaretleri neden aslında bu. Tepkilerin nedeni biraz bu. Yani
evet.
Yoksa hani
yapsınlar. Evet.
Ki zaten kendileri hani çekirdek PC oyuncu kitlesini unutmadıklarını söylüyorlar. Her fırsatta dile getiriyorlar. Yani aslında mutfak demişler pişiyor. Diablo 4 gelecek. Hani ismi zikredilmiyor
evet,
ama.
Evet evet kesinlikle.
İşte seneye mi duruyor? 3 sene sonra mı? 10 sene sonra mı gelir? Onları bilmiyoruz tabii ama.
O sırada önden bir finansman alalım. Herhalde.
Değil
Mobilden
mi?
Şöyle bir parası
olabilir biraz.
Öyle
yani tamam sorun yok. Ama cebimizi durmadan elimi sürekli cebime atacaksam.
Evet.
Orada problem var ama. Yani öyle bir Diablo oyunu oynamak istemem ama işte. Skin giydirilmiş bir şey de oynamak istemem.
Evet.
Ama iyi bir deneyim sunacaksa da benim mobil oyunlarla bir derdim yok.
Kesinlikle.
Hatta iyi bile olur yani bir yerden bire giderken,
evet.
İş arasında işte ne bileyim.
Hepimizin cebinde artık güçlü telefonlar var.
Var
çok pahalı
var,
da değil
var, evet.
Bunlar yani.
O yüzden o açıklama çok haksız sayılmaz. Ha, işte senin dediğin noktaya geliyoruz. Yani işte biraz kolay para kazanma yoluna gidiyor. Şimdi mesela şey
evet.
Switch'le çok kıyaslıyorlar. Hani Switch'in başarısı işte mobil oyunlarda, işte telefonlar geliyor. Öyle değil işte. Switch'teki oyun kütüphanesi. Çok acayip yani. Orada oyunlar var.
Doom oynuyorsun orada.
Mobilde öyle şeyler yok. Mobilde daha çok işte. Biraz daha. Ha, iyi oyunlar geliyor. Ama onlar da konsolda PC'de olan oyunlar genelde. Yani
evet.
Mobil platformu özel. Çok içi dolu. Özenilmiş şeyler çıkmıyor. Daha çok senin de altını ısrarla çizdiğin gibi işte biraz para
evet.
Sıkışmış onu alalım.
Kredi kartımız ekti zaten. O işte
evet.
Google Play Store'da ekli bizimkiler. İşte Apple cephesinde nereye ekli bilmiyorum ama
App
kredi
Store
kartları
falan.
Ekle. Almak istiyor musun?
Tek
0.99
tek.
Diyor. Neyse
tabii.
Alayım diyorsun ama işte onun da bir sonu yok.
Nereye
Bilmiyorum
kadar?
Evet mobil oyunculuk keşke daha iyi bir yere
Bakalım.
Doğru gitseydi.
Bakalım neler olacak.
Evet. Activision'dan bir haber var. Destiny 2'nin gidişatından memnun değil. Acaba neden?
Hadi ya!
Bu acaba nedeni muhtemelen sen
evet.
Ekledin değil mi?
Evet acaba neden?
Evet.
Yani
şimdi sen... Forsaken'ın başarılı olduğunu biliyoruz. En
güzel.
Azından Destiny 2'ye nazaran oyuna bir şeyler kattığını
bayağı
biliyoruz.
Bayağı kattı. Ama işte sen önceki oyundaki hataları tekrar et. İşte ne bileyim gelecek güncellemeler konusunda oyuncuları yanlış yönlendir. Hatta yalan söyle.
Yalan söyle.
Ne bileyim önceki oyunda ücretsiz olan içerikleri yeni oyuna mikro ödeme olarak koy. Yarım yamalak DLC'ler yap. Bunu almayanları oyunun dışına it.
Topluluğu güzelce böl.
Böl. Kimse istemiyorken oyunun çekirdek mekaniklerini değiştir. Ne bileyim yani.
Sonra da de ki ya biz oyunu iyi yaptık, güzel yaptık. Siz de beğendiniz ama kazançtan.
Sonra da çık hani Destiny'den memnun değiliz. Forsaken'da artık fena değil aslında içerik anlamında ama onun da satışlarından memnun değillermiş. Ya sen bunları yap. Aynı hataları yap. Yalanlar söyle. Topluluğu. Böyle sonra da gel niye başarılı değil. Yani bu Activision.
Evet.
Activision'lığını yapmaya devam ediyor.
Ya insan yani, da bu kadar aptal değil.
Tekrar $60 iste benden.
Evet.
Vermişim zaten. Bir daha iste. Sonra bir daha iste. Bir daha istiyor yani. Bir de yıllık bir şey çıkartıyor. Yani, bu ne abi yani.
Haklısın.
Season Pass'ini al. Bilmem ne etmedi. Bir daha çıkar. Herkesi böl falan. Yani...
Sonra da oyunu iyi yaptık. İyi yaptın güzel de işte.
Kendi elinizle içine ettiğiniz oyunun yani Activision'a söylüyorum buradan. Yani
işte bu aslında şunu da gösteriyor. İnsanları küstürdükten sonra içeriği daha iyi bile yapsan, insanları çekecek bir içerik bile yapsan adam artık geri dönmüyor.
Evet.
Yani bugüne kadar yapılmış en iyi Destiny tecrübesini bile Forsaken'la birlikte sağlasan adam gelmiyor.
Olmaz,
abi. Adam
gelmiyor.
Küsmüş artık bıkmış
evet.
Yani herif senden.
Şimdi tabii PlayStation Plus abonelerine geçtiğimiz aylarda ücretsiz verilmişti. Battle.net de PC
evet.
Sahipleri de şu an ücretsiz olarak elde edebilirler. 18'ine kadar veya 13'üne kadar mı? Tam bilmiyorum ne zamana kadar. Almıştı zaten herkes muhtemelen.
Evet. İki tık yapacaktım, şey almaya üşendim. Gerçekten iki tık yapacaktım, almaya. Yani niye alayım abi? Niye dert edeyim?
Hayır
yani?
Çünkü zaten bedava değil.
Evet.
Zaten sen...
Sen öyle sanıyorsun.
Taban oyunu alıyorsun. Zaten yine elini cebine atacaksın diğer içeriye geçmek için. İşte Forsaken'ı falan alamıyorsun. Onları da parayla alacaksın.
Evet. Ha, hiç oynamamışlar bir bakmak için. Hani konsol yani bakılabilir. Başka yerde oynamamıştır.
Ama yani çok çok çıplak bir deneyim.
Evet, bir şey beklemeyin ondan.
Zengin bir deneyim değil. Sizi sürekli elinizi cebinize atmanız gerekecek. Ve topluluk bölünüyor. Yani sürekli ya dürüst olmuyorlar.
Kesinlikle.
Çok yalan söylediler yani. Oyunun bütün yapım aşamasından sonuna kadar. Yani aynı hataları tekrar ettiler. Hani aynı hatayı bir kere tekrar edilebilir. Şimdi Destiny 3 söylentileri var. Hani iki kere tekrar edersen salak diyorlar ama bir daha tekrar edersen ne derler onu bilmiyorum. Onun benim lügatımda onun şeyi şimdi söylemeyeyim. Terbiyem müsaade etmiyor. O yüzden
yani
bilemiyorum yani Destiny bence artık öldü.
Konuşulmaması gerekiyor yavaş
yavaş. Ben tabii canlı yayında Warframe oynayayım falan demiştim. Hani biraz da aslında kaba bir şeydi o. Kabaca bir benzetmeydi. Yani aslında çok farklı deneyimler.
Yok hani, tabii öyle. Ya sen şey hani yani, ona vakit harcayacağınızda yani, Warframe'de eğlenin.
Warframe biraz da Diablo gibi. Daha aslında hack and slash'e yakın bir deneyim sunuyor. Destiny'de biraz daha takım oyunu işte içerik anlamında biraz daha farklı bir deneyim var. Zaten işte oyun mekanikleri falan da farklı ama hani temelde işte bir şeyleri öldürdüğünüz co-op bir deneyim.
Sana kızmış mı acaba?
Kızmış olabilirler bilmiyorum. Yani ben onun için söylemiştim. Hani olabilir çünkü çok kabaca bir benzetme yapmıştım. Destiny biraz ölü bir oyun artık. Ölü bir marka haline geldi. Activision sağ olsun. Neden yani başarısız? Neden memnun değiller? Aslında biraz aynaya bakmaları lazım.
Kesinlikle.
Bu salakça avcı aç gözü iç modelinden biraz şey yapmaları lazım. Vazgeçmeleri lazım. Yani her oyunları böyle çünkü. İşte Blizzard, Activision, Blizzard işte.
Evet.
Bunların yani son yıllarda yaptığı her şey oyuncular üzerinde böyle bir avlanma ya yönelik. Kesinlikle. Nereden böyle daha çok para kazanabiliriz? Nasıl yapabiliriz? Nasıl bölebiliriz? Nasıl daha fazla para
kan emmeye yönelik
sağabiliriz oyunculardan? Böyle yani onun için çok diyecek bir şey yok. Destiny 3'te umarım çıkmaz yani.
Umarım olmaz.
Yani hatalarımızdan ders aldık. Muazzam şey çıkıyor. Güvenir miyiz? Hayır.
Hayır. Ya yani şimdi Destiny'yi çok sevenler vardır. Hayatında 3-5 ya şu an aktif olarak 3-5 oyun oynayıp bir tanesini Destiny yapmış. Çok ya, seven insanla eminim vardır.
Neden biliyor musun? Ya 5000 saate gömdüm.
Evet.
Artık, eleştiremem yani bu saatten sonra evet, odur yani.
O gömülen saatin geri çıkışı yok çünkü artık.
Evet.
Olan olmuş. O insanlar için tamam onlar oynayabilir ama normalde artık şu günde sıfırdan başlayayım. Destiny'ye başlayayım, edeyim. Takımı toplayayım, yani arkadaşları oraya çekeyim falan filan.
İçine girilecek bir iş modeli değil.
Evet.
Tamam, yani oynanış mekanikleri yani zaten Bungie o şey konusunda hep iyidir. Vuruş hissidir, silah mekanikleri.
Onunla hiçbir yani lafımız o, hiçbir zaman olmadı zaten.
İyi, evet. Ama buradaki aslında iş modelinin de aslında sorumlusu müsebbibi Activision. Yani Bungie de aslında orada biraz emir kulu durumuna düştü. Bütün hakları kendinde olmasına rağmen. Hani bilmem 12 yıllık bir 10 yıllık mı ne bir lisans anlaşması yapmışlardı. Orada patladılar.
İşte Activision'a çok dikkat edeceksin. Yani en çok dikkat etmen gereken şey Activision. Biliyorum adamlar.
Ve herkes yavaş yavaş cayıyor. Hani EA bile döndü topluluğu bölme politikalarından biraz daha vazgeçti. Ubisoft aynı şekilde. Activision devam ediyor. Nereye kadar gidecekler bilmiyorum. Bunu da merakla bekliyorum ben yani.
Evet. E3'ten beri aynı şeyleri konuşuyoruz abi.
Evet.
Final Fantasy serisiyle ilgili bir haber var abi. Evet. Final Fantasy 15'in yönetmeni Square Enix'ten ayrıldı. Oyunun planlanan son DLC paketi de maalesef iptal edildi.
Evet, 2 yıl önce konsollara gelmişti Final Fantasy 15. Bu yılda Mart ayında PC'ye geldi. Yayınlanmış tüm indirilebilir içerikleri beraber güzel bir paket.
Evet, çok önemli bu da.
Fiyatı da uygun şu an Steam'de. Nefis bir yolculuk hikayesi Final Fantasy 15 ve çok güzel keşfedecek devasa büyülü bir dünya sunuyor bize. Nefis bir oyun. Ve bir nevi biraz düşüşe geçen Final Fantasy serisinin de aslında yeniden ayağa kaldırdığı oyun. Ben oyun çıkmadan önce sıra tabanlı oynanışın terk edilip biraz da aksiyona dayalı, hack and slash'e benzeyen, özellikle videoları izlediğimiz zaman o aksiyon, gerçek zamanlı oynanışa biraz uzak durmuştum, mesafeli durmuştum. Ya,
biraz da riskli bir hamleydi değil mi?
Riskli bir hamleydi. Niye böyle yaptılar? Demiştim ki ta ki oynayana kadar. Gerçekten sıra tabanlı oynanışın o taktiksel derinliğiyle gerçek zamanlı oynanışını, eğlencesini, o aksiyon dolu eğlencesini bir potada eritmeyi başarmış. Çok nefis bir oynanış mekaniği, çok güzel dövüş mekanikleri vardı oyunda. Keşif hissi çok güzeldi. Tek eksiği yanı hani bu JRPG'lerde, Japon rol yapma oyunlarında biraz yan görevler çok ayak işidir. Hı hı. Biraz ondan hala sıyrılamamış Final Fantasy ama dediğim gibi hikayesiyle, oyun dünyasıyla falan müthiş deneyimlenmesi gereken harika bir oyun. Oyun hem kritik başarı elde etti dediğim gibi, hem fanlardan, serinin hayranlarından müthiş olumlu tepkiler aldı, hem de bu yanına ticari başarıyı da getirdi. 8 milyondan fazla sattı oyun. Hı hı. Yani aslında burada bayağı bir ciddi bir başarı var. Bu tarz bir oyun için iyi bir satış başarısıydı bu.
Ve ölmekte üzereyken.
Evet, bir düşüşe geçmişti seri.
Ölmek üzereyken. Ölmek üzereyken demeyelim de.
Yani evet.
Bayağı bir düşüşteydi ama.
Düşüşe geçmişti. Yani bir heyecan yarattı.
Evet.
Fanlar kesinlikle. Arasında. Yeniden ayağa kalktı ki evet. Final Fantasy 7'nin yeniden yapımı da geliyor. O da benzer oynanış mekaniklerine sahip olacak. Sıra tabanlı oynanış yine terk ediliyor. Hı-hı. Yine benzer dövüş mekanikleri olacak. O da güzel olacak gibi. Hı-hı. Ki benim favori oyunumdur serideki 7, 8, 6'yı da severim ama hani 7 sanırım en sevdiğim oyun. Yeniden yapımını merak ediyorum. Onda ne zaman çıkacağı belli değil. Haberimize dönecek olursak, bu tablo güzeldi aslında. Final Fantasy 15 büyük bir başarı hikayesi aslında Square Enix için. Ama geçtiğimiz hafta oyunun yönetmeni Hajime Tabata Square Enix'den ayrıldı ve bu biraz neler oluyor sorusunu akıllara getirdi. Acaba başarısızlık mı var burada? Ki Hajime Tabata aynı zamanda Luminous Productions, Square Enix çatısı altında Luminous Productions adında başka bir stüdyonun da başında. Ve Square Enix geçen hafta bir rapor yayınladı ve Luminous Productions'ın faaliyetleri yüzünden 33 milyon dolara yakın bir meblağ zarar ettiklerini açıkladı. Acaba bu yüzden mi Hajime Tabata ayrıldı? Görünüşe bakırsa hem Square Enix'in açıklamaları hem Hajime Tabata'nın açıklamaları onu işaret etmiyor. Hani Hajime Tabata ben diyor ki hani kendi kişisel başka projeler peşinden gitmek istiyordum. Teşekkür ediyor Square Enix'te ve ayrılıyor. Square Enix de aynı şeyleri söylüyor. Benzer şeyleri söylüyor ama burada bir şey var. Luminous Productions'ın ne yaptığı çünkü çok belli değil ne üzerine çalıştığı. Yeni bir fikri mülk üzerine çalıştığını biliyorduk ama daha çok video ve film prodüksiyon işlerini yürütüyorlardı. Oyun motorunu yapıyorlardı ki Final Fantasy 15'in kullandığı oyun motoru da aslında bunların oyun motoruydu. Burada bir şey var yani.
Evet, artı şunu da hemen söyleyeyim. Bir oyunun yönetmeniyseniz, oyuna bir içerik çıkıyorsa tam evet. onu çalışmaları sürerken şey demezsiniz. Ya ben kişisel projeme devam edeceğim. Sonuçta evet. Bir anlaşmanız, bir planınız vesaire vardır. Burada doğru. Başka bir şey var.
Burada hı. Muhtemelen o başarısızlık bir hı hı. Ayrılığın evet. Yolunu getirdi. Ama bu başarısızlığın nedeni dediğim gibi Final Fantasy 15 değil. Hı hı. O çünkü gerçekten serinin en iyi oyunlarından biri. Gerçekten çok güzel bir oyundu. Ve işte dediğim gibi ticari başarıyı da getirdi. Hı hı. Buradaki başarısızlık Luminous Productions'ın ne yaptığı. Square Enix Luminous Productions'ın faaliyetine devam edeceğini ve yeni bir fikri mülk üzerine çalışmaya devam ettiklerini söylüyor. Buradan ne çıkacağını yakın zamanda göreceğiz. Hajime Tabata ne yapacak?
Oradaki Final çalışma Fantasy... da şimdi yarıda. Hadi orada bir oyun yapıyorlar evet. Diyeyim. O da şimdi yarıda kaldı.
Ne oldu belli değil. Evet. Hajime Tabata ne yapacak? Çünkü evet. Çok da sevilen bir şahıs haline geldi. Final Fantasy 15'i yeniden Final Fantasy serisini yeniden ayağa kaldırarak fanlar arasında sevilen bir isim evet. Haline gelmişti ki oyunu da ücretsiz içeriklerle desteklemeye devam etti bu zaman sürecinde. Senin dediğin gibi en başta 2019 önümüzdeki yıl içerisinde yayınlanacak bir dizi indirilip içerik vardı. Onun da sonuncusu iptal edilmiş görünüyor.
Ya bunlar işte üzücü. Oyun dünyası için çok kötü şeyler. Şimdi bu tarz kritik pozisyonlarda çalışan insanların bir şeyler yapılırken başka yere gitme ihtimali yok. Tamam evet. Bu bir iş dünyası bunu kabul ediyorum. Başka bir yerle anlaşabilir ya da ne bileyim. Hayat ölebilir, başka bir şey olabilir. O insanın oradan gitmesi gerekebilir ama oyunlarda benim hatırladığım kadarıyla, aklımın aldığı kadarıyla da böyle bir işin ortasından biri çıkıp gittiği zaman o proje mahvoluyor.
Bir sorun var demektir buralarda.
Evet. Ve sonucu da hiçbir zaman oyuncunun lehine, oyunun lehine olmuyor.
Evet. Neyse yani ki Final Fantasy 15 bitmiş, tamamlanmış
evet,
projeydi.
Evet, kesinlikle.
Final Fantasy 7'nin zaten başında başka isimler var. O zaten hani gelecek. Serinin geleceği ile ilgili bir soru işareti yok. Evet. Final Fantasy Square Enix için altın yumurtlayan tavuk. Hani sadece oyunlar değil, oyun tabii ürünleri ki. Konusunda tabii da yani ki. Japonya'da ki keza Batı'da da çok popüler evet. Bir seri. En popüler serilerinden biri Square Enix'in. Square Enix dediğimiz zaman aslında aklımıza bir nevi Final Fantasy geliyor. Sadece oyunlar değil, anime tarafında manga, işte çizgi romanları var, filmler var. Ki Final Fantasy 15'in de aslında olaylarını anlatan, sonrasında geçen olayları anlatan bir film yapılmıştı. O çok başarılı değildi ama oyunla beraber düşününce ben sonradan sevmiştim. Oyunu oynayıp bitirdikten sonra. O filmde bir anlam kazanmıştı. Filmi önceden yayınladılar. Çok böyle bir şeydi. Havada kalıyor. Çok şey gibiydi. Oyun içi cutscene. Oyun içi video izliyormuşsu gibi bir filmdi. Ama oyunu oynayıp bitirince bir anlam kazandı o filmde. Hani onu da izleyip bir ne bu ya falan dediyseniz Final Fantasy 15'e de bir göz atın. Bence güzel bir oyun. Bu tarz oyunu sevenler için de Final Fantasy 15. İçine girmesi de kolay.
Peki 15'te hemen şunu sorayım tam burada. Ben seriye uzak birisiyim. Birkaç defa Game Boy'da falan oynadım ama. Benim gibiler için 15 nasıldır?
Kesinlikle içine girebilirsin. Bence daha önceki oyunları oynamış olmana gerek yok. Girip başlayabilirsin.
Yeni karakterler, diğer oyunlara nazaran daha kolay
işlenir
diyorsun.
Tabii. Yani hem zaten tasarım olarak biraz daha batı oyunlarına yakın. Serinin önceki oyunlarındaki şeyler yok. Daha içine girmesi, öğrenmesi biraz zordur. Kavraması değil yani ama şey zor. İçine girmesi biraz zordur Final Fantasy oyunlarının. Eğer o kültüre, o anlattığı hikayelere çok ilgi duymuyorsanız veya o tarz tasarımlara ilgi duymuyorsanız biraz zordur ama Final Fantasy 15 o açıdan biraz daha batı oyuncularına yakın bir oyun. Ki daha önceki oyunları oynamadıysanız zaten Final Fantasy serisinde her oyun da aslında başka hikayeler, başka karakterlerin hikayelerini anlatır. O yüzden içine girmesi kolay. Dediğin, senin de sorduğun sorunun cevabı evet. Yani çok içine girebilirsin ve beğenerek oynayacağını düşünüyorum. Eğer oynamadıysanız, bu tarz oyunlara ilginiz varsa. Çünkü güzel bir dünya sonu dediğim gibi. Çok keşfetmesi keyifli. Güzel de bir yolculuk hikayesi. Bir road trip. Arkadaşlarımızla beraber bir yolculuğa çıkmışız. Şeyi dokunaklı güzel de bir hikayesi var. Yine tabii Square Enix'in müthiş ara sahneleri. Oyunlarından artık aşina olduğumuz. Öyle dediğim gibi tek eleştireceğim nokta yan görevler, yeni etkinlikler biraz ayak işi. Git şuradan işte fasulye topla, git işte bilmem ne kas tüyü getir falan gibi görevler biraz sıkabiliyor. Ama şey falan iyidir mesela, canavar avlama, biraz Monster Hunter canavar avlama görevleri falan da var. O da çok Monster Hunter kalibresinde, ölçeğinde olmasa da güzel bir şeydi, dokunuş. Güzel bir oyun yani, Steam'de de bayağı sık sık indirime giriyor. PC versiyonu güzel çalışıyor.
Bir sorun yok.
Bir sorun yok. Dediğim gibi önceden çıkmış içerikler de
entegre var. Entegre. Gelmiş. O çok iyi bir şey. O güzel. O çok iyi bir şey.
Evet. O yüzden oynanabilir. Henüz oynamadıysanız bence değerlendirin yakın zamanda.
Evet. Buradan Turing Test ve Battalion 1944'ün geliştiricisi Square Enix için yeni bir oyun üzerinde çalışıyormuş.
Evet, İngiliz Bulkhead Interactive. Turing Test 2 yıl önce çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam.
Steam'de şu sıra 30 TL.
Öyle mi?
Benim zamanında çok oynamak istediğim bir oyundu ama bir türlü vakit bulamamıştım. Çok farklı bir deneyim gösteriyor gibi ama
özgün, oynayamadım. Özgün, çok tasarım var, çok özgün olmasa da ilginç bir hikaye anlatıyor.
Evet, bayağı da radarımda ama.
Evet, Jüpiter'in uydusu Europa'da bir uzay istasyonuna gidiyoruz. Orada çalışan Ava Turing adında bir mühendisi oynuyoruz ve oradaki ekip bir nedenden dolayı kaybolmuş. Onların izini arıyoruz. Portal benzeri bulmacaların olduğu aslında bir bulmaca oyunu. Birinci şahıs perspektiften oynadığımız. Dediğim gibi tasarım çok özgün olmasa da güzel, ilginç bir hikaye anlatıyor. Güzel bir oyun yani. En yakın zamanda denemeni tavsiye ederim. Siz de oynamadıysanız bence, bu tarz oyunları da seviyorsanız, bulmaca oyunlarını falan, bence
30 TL.
Güzel fiyat. Sık sık indirime de giriyor.
Evet, muhakkak.
Değerlendirilebilir indirimlerde de. Bugünlerde de ekip Kickstarter'dan fon aldıkları Battalion 1944'ün erken erişimiyle meşgul ama o da çok iyi gitmiyor gördüğüm kadarıyla.
Evet.
Yorumlar çok iyi değil. Tabii daha erken erişim ama ne olacağı belli olmaz. Aslında yetenekli bir firma ki geçtiğimiz aylarda Münih'te bir ikinci stüdyo da açmışlar. Square Enix'te %20 hisselerini satın almış bu stüdyonun. Geçtiğimiz günler onu bilmiyorduk, öğrenmiş olduk böylece ve yeni bir fikri mülk üzerine çalışmaya başlamışlar. Ne olduğu henüz belli değil. Buradaki şey, yine ilk haberimize dönüyoruz. Bir büyük firmanın yine bir bağımsız firmayı hisselerini alması, hisselerinin bir kısmını alması söz konusu. Ki bu aslında Square Enix'in bir kolektif adında bir şeyi var. Dünyanın birçok farklı yerinde bağımsız yetenekli stüdyoları bulup onların projelerine destek olmak, projelerini yayınlamak gibi bir değişik bir şeyleri var, inisiyatifleri var ki buradan bayağı güzel oyunlar çıktı. Turing Test'in yanında Black the Fall, Children of Zodiacs, Goetia gibi bayağı başarılı olmuş oyunlar da çıktı. Güzel bir program bu yani. Hı hı. Square Enix anladığım kadarıyla buradan güzel bir gelir de elde ediyor bu stüdyoları destekleyerek. Bulkhead Interactive'de güvenmişler ki Turing Test başarılı olmuştu, bir ses getirmişti. Hı hı. Her ne kadar Battalion 1944 henüz o şeye ulaşmasa da bakalım yine çıkacak altından.
O da bir İkinci Dünya Savaşı oyunu bu arada.
Evet, Dünya Savaşı konulu bir FPS oyunu. Çoklu oyuncu odaklı, mouse-pad odaklı. Fena görünmüyordu aslında ilk şeyleri ama...
Call of Duty 2 gibi.
Evet, nedense biraz görseller, biraz yapım kalitesi biraz iyi değil.
Sanki düşük bütçeli bir oyun gibi.
Düşük bütçeli bir oyun gibi. Zaten Kickstarter
projesi. Zaten düşük bütçeli. Düşük bütçeli.
Hani biraz o hardcore kitleye hitap edeceği falan söylüyordu ama sanırım onları da çok memnun etmedi. 5'e 5 oynanıyor bu arada oyun.
Oradan muhtemelen vazgeçecekler gibi.
Yani çünkü... evet, ne olacak belli değil. Erken erişim nasıl tamamlanacak, nasıl bitecek. Ama yeni oyunlarını merak ediyorum. Çünkü Turing Test geleceğe dair güzel sinyaller veriyordu.
Oynayanlar da genelde sevmişler evet, benim çevremde. Ben sen de zaten ben de sevmiştim. Beğenmişsin.
Evet. Yani çok yeniden, yeni bir şeyler, yeni bir yenilik katmıyor. Masaya ezber bozmuyor. Yeni bir şey koymuyor masa üstüne ama...
Kucağa yine... gamepad alıp...
Kesin oynanabilecek güzel bulmacaların oldu. Güzel de bir hikaye anlatıldı. Sürprizli bir sonun oldu her ne kadar tahmin edilebilir olsa da. Hoş bir oyundu yani. Onu da dediğin gibi 30 lira güzel fiyat değerlendirilebilir.
Cyberpunk 2077 ile ilgili bir haber var abi. Oyunun yan görevleri ana hikayeyi etkileyebilecekmiş.
Evet, CD Projekt Red'den seviye tasarımcısı Miles Toast Gaming Jolt'a bir röportaj vermiş ve Cyberpunk 2077'deki yan görevlerin ana hikayeyle iç içe olacağını söylemiş. Yani senin de vurguladığın gibi çeşitli şekillerde ana hikayenin gidişatını değiştirebilecek bu yan görevler. Tabii hepsi mi değiştirebilecek yoksa
bir kısmı mı? Bir kısmı mı?
Onu bilmiyoruz. Witcher 3'ü oynayanlar hatırlayacaktır ki eminim herkesin dikkatini çekmiştir. Birçok yan görev, oyundaki yan görev ana hikayeyle çok alakalı değildi. Hatta neredeyse kopuktu ana hikayeden. Bu aslında çok kötü bir şey değil ilk bakışta. Yani ana hikayenin dışında farklı şeyler yapıyor olmak, farklı görevler, onu oyun dünyasını keşfedeceğimiz, hikayeyi çok o an kafaya takmayacağımız şeyler yapmak aslında güzel bir fikir ama Witcher 3 örneğinde biraz sırıtıyordu. Çünkü Witcher 3'ün ana hikayesinin anlatımı çok farklıydı. Bir aciliyet taşıyordu. Şimdi spoiler vermeyelim, oynamış olanlar vardır belki. Bu aciliyet ve ana birçok yan görevde yaptığımız etkinlikler, şeyler biraz bir tutarsızlık yaratıyordu hikaye anlatımında ve bu özellikle oyunun son çeyreğinde iyice ayyuka çıkıyordu oyunun sonlarına doğru. Bu benim Witcher 3 ile ilgili en çok eleştirdiğim noktaydı. Çok problemli bir tasarım felsefesi olarak gelmişti bana ki bu sadece benim fikrim değildi. Birçok aslında oyunsever ve eleştirmen aslında buna vurgu yapmıştı. Miles Toast aslında bunu bir nevi kabul ediyor. Ki Witcher 3 aslında daha sonradan gelen genişleme paketleriyle bu sorunu biraz daha çözmüştü. Daha iç içe yan görevler vardı ana hikayeyle. Miles Toast da Cyberpunk 2077'de biraz daha Witcher 3'teki genişleme paketlerine yakın bir tasarım felsefesi izleyeceklerini söylüyor burada. Tabii Witcher'da yaptıklarını düşünürsek CD Projekt Red'in yine bayağı ölçek olarak büyük yan görevler olacaktır. Yine kompleks, anlatımın bayağı güçlü olduğu, farklı, çok boyutlu karakterlerin olduğu, yine derin, yetişkin temaların işlendiği, yine büyük yan görevler olacaktır. Mesela Witcher 3'teki Baron görevi gibi müthiş bir görevdi. Ki birçok yan görevi iyiydi aslında ama işte oradaki problem biraz kopuktu. Burada daha iç içe olması aslında iyi olabilir. Tabii bütün görevlerin iç içe olması da biraz problemli olabilir mi? Yani biraz oyuncuya bir özgürlük tanımaları da...
Bir es sunsa belki hikayeden adam sıyrılsa kafa olarak.
Evet, sen ne düşünüyorsun bu konuda?
Ben aslında tam kendi tanımından bahsediyordum. Şimdi ben öncelikle ana görevleri yapıp yan görevlere çok bulaşmama taraftarım. Yan görevlere sonradan bakmaya çalışıyorum eğer oyun ona izin veriyorsa. Benim için yan görev demek o sevdiğim oyun evreninde kendim vakit geçirebileceğim farklı bir yapı demek.
Evet.
Bence ana hikaye etkilemese benim için daha iyi olur ama... Ana hikaye etkilese de eğer bu dünyanın sonu olmaz. İkisi de senin dediğin gibi farklı tasarım felsefeleri aslında ama ben ana hikaye etkilemese eğer yaptığım yan görevler, çünkü yaptığım yan görevleri ben kafa dağıtmak için yapıyorum. Bazen biliyorsun oyunların senaryolarını, işte senaryo modlarını 10 saat oynuyoruz. Kafa şişiyor. Ya biraz da işte gezeyim tozayım farklı biraz, bir şey yapayım biraz bu evrende. Mola vereyim. Evet biraz mi? Mola vereyim
diyorsun. Oyun dünyasını keşfedeyim. Evet. Başka yanlarını göreyim.
Evet kesinlikle.
Çok önemli tabii bu.
Yan görevler bu noktada çok önemli.
Evet.
Bunu dediğimiz anda yani tam kafayı boşaltmak için bir yan göreve gittiğimiz anda orada yine ana hikayeyle bağlantılı bir şeyler gördüğüm zaman yani benim yaklaşımıma çok evet. Uygun değil ama.
İkisinin bir arada olduğu bir tasarım felsefesi aslında daha düzgün olur. Bir yazım şekli, bir evet. Anlatım metodu uygulanabilir. Bunu aslında birçok rol yapma oyunu zaten yapıyor. Bu yeni bir şey değil. Yan görevlerin ana hikaye etkilemesi.
Evet.
Bunu çoğu zaman bize hissettirmeden yapan oyunlar da gördük. 90'ların evet. 90'lar böyle geçti rol yapma oyunları. 90'lar rol yapma oyunları hep böyleydi zaten. Bunu iyi dengelemek gerekiyor senin dediğin gibi. Yani yan görevi yaparken hani tabii yan görevi de ne kadar anlamlı olduğu ölçekleri şimdi birçok farklı yan görev tipi de var. Hani bazıları evet. Çok büyük oluyor. Bazıları daha etkinlik ne bileyim işte Witcher 3'teki canavar avlama görevleri gibi. Hı-hı. Mesela orada yaratık avlamaya gittiğimiz görevler daha arkası boş. Çok fazla hikaye anlatmayan, hikaye boğmayan ufak tefek belki öykülerin anlatıldığı hı-hı. Ana hikayeyle bağlı olmayan şeyler. Bunlar de senin dediğin gibi aslında oyun dünyasını keşfetmeyi falan güzelleştiriyor o hı-hı. Deneyimi. Ama daha büyük hikayeli görevlerin ve oyun dünyasında iz bırakan görevlerin de bir noktada ana hikayeyi çeşitli yollarla etkilemesi fena olmaz. Ha, bize onu hissettirmeyebilir. Mesela işte yaptığımız bir aksiyon, aldığımız bir verdiğimiz bir karar o görevde hı-hı. Biz hissetmeden ana hikayedeki başka bir olayı tetikleyebilir veya etkileyebilir. Bunu becerebilirlerse bu güzel olur. Güzel bir tasarım felsefesi. Hem bize hissettirmeden hı hı. Sürekli ana hikayenin içindeymişiz gibi hissettirmeden
evet.
Başka bir şey yapıyorken o iç içiliği katabilirlerse bu güzel olur. Bunu mesela işte Red Dead Redemption 2 işte güzel bir örnek olarak karşımızda duruyor. Evet. Müthiş bir
nasıl yapılır?
Örnek. Nasıl yapılırın dersi niteliğinde.
Kesinlikle.
Yan görevler, farklı etkinlikler oyun dünyasına nasıl serpiştirilir ve bir açık dünya oyunda hikaye anlatımı çok bozulmadan, hikayeden çok kopmadan birçok farklı etkinlik de yaparak
evet. Aynı teman aslında, içinde.
Aynı teman içinde. Bunların hepsi aslında birbirinin iç içe olduğu bir örnek işte hemen yakınımızda duruyor.
Evet.
Müthiş bir oyun. Öyle yani ben bunu çok olumsuz karşılamıyorum ama işte nasıl dengeleyecekler bilmiyorum. Witcher 3 örneği gibi olmaması iyi olur çünkü oradaki hikaye anlatım dediğim gibi farklıydı. Yani bir aciliyet var ve atıyorum biz işte arkadaşımızın barı için bilmem tabela yaptırmaya falan gidiyoruz ama orada bayağı bekleyen acil bir şey var. O anlatımı bizim orada olma hissini falan baltalıyor.
Hı
hı. O tekrar o hata yapmayacak olmaları en azından oradan bir ders aldıklarını görmek
farkına
önemli.
Farkına varmışlar.
Evet. Tabii ben bir immersive sim kafası da olmasını istiyorum. Bekliyorum Witcher Cyberpunk 2077'den. Yani açık uçlu oynanışın yanında biraz daha aksiyonlarımızın verdiğimiz kararların değil de yaptığımız şeylerin de oyun dünyasında bazı izler bırakması ve bazı seçenekleri açıp kapatması bizim oyun ilerleyişimizde. Yani sadece görevler değil, biz öyle dolaşırken oyun dünyasını yaptığımız bir aksiyon, konuştuğumuz, etkileşimimizdeki karakterin de aslında ana hikayeyle bir şekilde bağlanması o bütün dünyayla evet. Onu kurmalarını bekliyorum. Umarım onu becerebilirler. Bakalım.
Aslında iddialarından biri de oydu oyunun immersive sim.
Evet, ben öyle hissetmiştim. Bakalım öyle olacak mı?
Evet, RDR2 dedik.
Evet.
Red Dead Redemption 2'den yeni bir satış rekoru. PC versiyonu bu arada hala belirsizliğini koruyor ama
evet.
Müthiş bir rekor söz konusu. RDR1'in 8 yılda sattığını 8 günde satmış.
Evet.
Yani 17 milyon
17 milyon
17 milyon civarı
17 milyon rakam. Sattı şu an evet. RDR2 8 günde. Daha çok fazla konuşmaya gerek yok. Evet. Acayip bir
yani GTA 5'e yaklaştı evet. Ve acayip belki de geçebilir.
Yani ilk 3 gün gelirlerinde
çok yakındı.
Çok yakındı. Yani 1 milyar dolara 725 milyon dolar gibi bir şey vardı.
Satış rakamları da hayli yakın gözüküyor.
Evet.
Geçebilir. Yani zor bir ihtimal geçmesi ama
geçmesi yani zor uzun vadede çünkü şimdi yeni çünkü GTA 5 hem eski nesile geldi 7. nesil konsollara. Daha sonra işte Xbox One'a, PlayStation 4'e geldi, sonra PC'ye geldi. Satışı 100 milyonu geçti.
Evet.
Toplam satış rakamı.
Ama PC'de hiç Red Dead Redemption oynanmadı. Yani PC evet. Bence burada çok kritik.
Eğer gelirse
geçmesi zor. Kesinlikle o konuda sana zor. Katılıyorum. Yani
bir de şey de farklı, daha farklı bir kitle
tabii,
hitap ediyor.
Daha az kişiye hitap ediyor ama şu bile evet. Yani
büyük bir başarı. Zaten geçtiğimiz haftalarda konuştuk satış başarısını konuşurken. 725 evet. milyon dolarlık satış başarısı elde ettiğini ilk üç günde. Şu an ikinci sırada GTA 5'ini aldığında aslında evet. yani şimdi başarıyı zaten elde etmişti. 8 günde de ilk oyunun Red Dead Redemption'ın 8 yılda sattığı rakamı ulaşması ve geçmesi.
İnanılmaz.
Gerçekten büyük bir şey. Yani, ben bunu beklemiyordum.
Evet bu...
Rockstar da beklemiyordu. Zaten diyordu ki biz çok fazla beklemiyoruz. Hı-hı. Hani oyunumuza güveniyoruz.
Evet, açıklamaları bu yöndeydi.
Ama farklı bir oyun. Farklı, daha kısıtlı bir platforma çıkıyor ilk olarak zaten. Hani iki Hı-hı. platform, hani GTA 5'in uzun vadeli 5 platforma çıktığını düşünürsek.
Evet.
Uzun vadeli öyle bir GTA 5 başarısı beklemiyoruz demişlerdi ama falan zorlarsa senin dediğin gibi ben de şaşırmayacağım artık.
Evet, ya Vahşi Batı temalı, senin de demin dediğin gibi herkese hitap etmeyen aslında evet. GTA'ya nazaran.
Anlatım oyunu... daha yavaş, daha evet. hikaye, diyaloglar daha yoğun.
Evet. Ama işte müthiş bir oyun dünyası.
Evet. Bence yani... hani Vahşi Batı sevmiyorum ben. İşte bana gelmez bu diye düşünmeyin. Eğer öyle düşünüyorsanız, eliniz altında bir konsol varsa. Tabii oyun fiyatları da hani ya önermek çok, her şeyi öneriyoruz ama yani biliyoruz ki çok zor artık bir şeylere ulaşmak, erişmek çok pahalı oyun fiyatları, konsollar da pahalı. Ama elinizde altında bir konsol varsa aklınızın bir kenarında bir indirim bekleyin. Yani bir şekilde oynanması gereken oyunlardan biri. Yani Vahşi Batı evet. temasını sevin, sevmeyin.
Kesinlikle. Vahşi Batı temasını sevmiyorsanız açık dünyası yine evet, kurtarır.
Açık dünyası, hikaye anlatımı, karakterleri. Çünkü aslında başka bir şey bu oyun. Yani evet. gerçekten. Hı hı. Vahşi Batı oyunu değil. Yani öyle, çok öyle anlatılıyor ama orada bir güzel bir öykü anlatılıyor aslında. Bir orada bir hikaye var. Karakterler var, bir açık dünya var, bir olaylar bütünü var ve bu aslında Vahşi Batı'ymış işte, ne bileyim, bilim kurguymuş. İşte 2700 yılında da geçse.
Evet.
Ya da işte ilk çağda dönse, işte ne bileyim antik Yunan'da da geçse, Odise gibi. Burada anlatılan şey aslında herkesin deneyimlemesi gereken bir şey.
Kesinlikle.
O yüzden ben
yani
bu jenerasyonun sadece bu yılın en iyi oyunu demek biraz iddialı yani. Öyle şeyleri pek sevmiyorum ben ama bu jenerasyon en iyi oyunlarından biri. Yani. O yüzden
ben de aslında bu yılın oyun, yılın oyun lafından nefret ediyordum
ya
ama
evet ya.
Bu yıl yılın
oyunu
için
daha iyi bir şey gelmedi. Onu ben kabul ediyorum.
Evet, bu yıl yılın oyun için öyle garip oyunları önümüze attılar evet. ki yani ben şu RDR'e çıksa da artık şu gençleri bir sahneden alsa diye evet.
Ben ama ölçeği biraz daha büyütmek istiyorum. Yani sadece bu yılın değil, bu jenerasyonun en iyi oyunlarından biri.
Kesinlikle.
O yüzden hani Vahşi Batı bana pek uymuyor deyip de uzak durmayın.
Evet. Ya kendiniz kaybedersiniz, yapmayın evet. bence.
PC'ye bekliyorsanız bilmiyorum, PC versiyonu gelecek mi? Yani şu an hala bir açıklama yok. Yani bence gelmemesi
bence
neden yok.
Bu kadar satıştan sonra artık yani oyun, çünkü senin de demin dediğin gibi Rockstar'ın beklentilerini de artık açtı. Eski yaptıkları açıklamalarda yani GTA 5 kadar satmayacağını biliyoruz diyorlardı ama bunu RDR1'in rakamlarına
bakarak
söylüyorlardı. Şimdi 8 günde 8 yıllık performansı oyun yakaladıktan sonra bence PC'ye gelmesi biraz daha, bir tık daha belki evet. adamların kafalarında bir soru işareti varsa da şu an belki.
Ki diyoruz ya, teknik olarak gelmemesi için neden de yok.
Aynen.
Hani önceki jenerasyonda işte konsol mimarları Hı-hı. çok uzaktı PC'ye.
Yine isteseler getirirlerdi.
Yine getirirlerdi de yani GTA 5'te olduğu gibi.
Şimdi daha kolay.
Burada daha kolay ve gerçekten bunu herkesin yaşaması lazım ki bence tam bir PC oyunu.
Evet.
Bu oyunu PC'de kesinlikle. Deneyimlemek isterdim ben. Kesinlikle. Daha derin görsel kalite, daha Hı-hı. şey kontroller, keskin kontrollerle oynamak isterdim.
Bugüne kadar hiç Crossfire veya SLI yapmadım. Çift ekran kartı kullanmadım. Birkaç kendi özel testim dışında ama şu an eğer böyle bunun bir şey olursa ikinci 970 bir tane daha alırım. Güç kaynağım herhalde yetiyordur, bilmiyorum ama yetmiyorsa gerekirse onu da değiştirmeye göze alırım. Bir görmek istiyorum yani. Bir görmek evet. istiyorum.
Tekrar ben de deneyimlerim eğer PC'ye gelirse.
Evet.
Bakalım, bekleyeceğiz yani, şu an hala sürüncemede. Yani Hı-hı. bir takım ipuçları var ama çok da evet. kesin
son
konuşamıyoruz.
Son sözü duymamız lazım.
Evet.
Yine RDR2'den bir haber.
Evet.
Gerçek Colm O'Driscoll Red Dead 2 oyuncularından rahatsız. evet, İçinde şimdi bol bol fuck you geçen mesajlar almış abi.
Değil mi? Evet, çok fazla spoiler'a girmeden evet. kenarından dolaşarak anlatmaya çalışalım. Colm O'Driscoll oyundaki rakip çetenin lideri. kötü adam diyebiliriz. Oyunda kötü adamlardan biri. ve tahmin etmeniz zor olmadığı gibi gerçek hayatta da Colm O'Driscoll diye bir dayı var. ve yine tahmin etmeniz zor olmadığı gibi internetteki bilimum işte oyuncu, troll ve evet. internet palyaçosu bu evet. dayımızı rahatsız etmişler çeşitli şekillerde sosyal medya üzerinden.
Ya aklıma şey geldi. Geçmişte Kurtlar Vadisi'nde Çakır'ın ölmesi olayı vardı. Televizyon haberlerine kadar çıkmıştı.
Benim hatırladığım saygı kadarıyla. Duruşları işte.
Evet, cenaze düzenlemeleri, gazeteye ilan vermeleri. Ve yanlış hatırlamıyorsam Çakır'ı öldüren adam kim bilmiyorum da o herifi bir dövme girişimi mi olmuştu? Çakır'ı yani Çakır'a zarar veren adama bir dövme girişimi olmuştu
şimdi diye. Erol Taş filmleri mesela evet. meşhur adamı sokakta kovalıyorlarmış, taşlıyorlarmış evet, o dönemler. Evet, evet. Yani aslında bu böyle insanlık tarihi kadar bu olayların evet. tarihi kadar eski bir mevzu.
İnanılmaz.
Bayağı bir hışmına uğramış abimiz, hani başta komikti diyor. Zaten hepsi de şey değil. Çok
evet, evet.
kötü yaklaşmamışlar. Bazıları böyle daha neşeli, işte seni kahrolası Odriscoll gibi mesajlardan ölüm tehditlerine kadar evet. gördüğümüz yerde vuracağız diyen hasta ruhlu aynen. insanlara kadar gitmiş evet. tabii.
Ki ihtimali de var. Evet. Yani manyak çok.
Tabii
manyak
var çok. Yani var. Adam zaten başta hani çok komikti falan diyor ama daha sonra sinir bozucu olmaya başlamış. Şimdi artık engelliyormuş gelenleri. Kendisinin PlayStation'ı, Xbox falan da yok. Evet. Muhtemelen oyundan da belki haberi yoktu.
Dayım ne olduğunu da bilmiyor.
Bu olaylar yani. Sonunda haberi oldu. Vallahi yazık evet. duyumuza. Öyle biraz sinir bozucu gerçekten. Yani düşününce.
Ya bunlar eskiden oluyordu tamam da. Yani bilgi çağındayız. Çok klasik olacaktı. Bilgi çağındayız. Bunu düşünmek. Hani ya, bunu trollemek için yapıyorsan senin için kendi problemin de. Bunu ciddi yapan çocuk da vardır abi. Yani bilmiyorum. Şimdi sırada PlayStation 4 oyuncuları için kötü bir haber var. Path of Exile PlayStation 4'e de geliyor. Vallahi geçen
ömür törpüsü.
Evet, ömür törpüsü. Geçen yazdan beri Xbox One cephesinde vardı.
Evet.
PlayStation oyuncularını buradan dikkatli olmaya uyarıyorum.
Güzel bir oyun.
Hard Disk'te durduğu gibi durmuyor çok.
Durmuyor. Çok. Gerçekten. Yeni Zelandalı Grinding Gear Games'in 7 yılda geliştirdiği ve bir ücretsiz oynaması, ücretsiz bir oyun. 2013 evet. yılında PC'ye gelmişti. Senin de dediğin gibi geçen yaz Xbox cephesine geldi. Bir aksiyon rol yapma oyunu. Bir Diablo benzeri bir oyunu diyebiliriz aslında. Hatta bana sorarsan ki eminim sen de aynı fikirdesin. Kusursuz bir Diablo alternatifi.
Kesinlikle öyle.
Özellikle Diablo 3'ten, Diablo 3'ün geldiği biraz daha basitleştirilmiş, daha işte ne bileyim aksiyonu daha fazla ön plana çıkaran, daha sistemleri daha basit olan Diablo 3'ten memnun kalmayan Diablo fanlarını
zaten birçok kişiyi gerçekten o şekilde topladı tam sen anlattığın gibi.
Zevkten zevke götürecek kadar detaylı bir sistemleri olan evet. Müthiş güzel bir oyun.
Yani Diablo 3 diye çıksaydı şu an apayrı şeyler konuşuyor olurduk.
Müthiş bir oyun gerçekten ve oynaması ücretsiz oyunların
ona iyi yapıldıklarında inanamıyorsun değil mi? Yıllardır inanamıyorum.
İyi yapıldıklarında sürekli desteklendiklerinde ticari olarak da başarılı olabileceğinin bir kanıtı işte bu.
Evet.
Yani illa pay to win olmasına gerek yok işte. Aynen kozmetikle öyle. Ayakta duruyor bu oyun.
Aynen öyle. İnsana da biraz sözünü kestim. Desteklemek amacıyla da zaten
oluyor evet evet.
Satın alım yapıyorlar.
Mesela oyunda hani sandık büyüklüğü de mesela ben onu almak istemiştim. Sandık büyüklüğü. O kadar büyük bir sandık veriyor ki zaten. Ya uzun bir süre ihtiyacım olmadı. Artık en sona ihtiyacım olmamasına rağmen gidip sandığa para vermiştim ya sandığım büyüsün diye. Diablo 3'ün ilk geldiği halinde ki sandıktan daha büyük bir sandık veriyor. Adam hani ücretsiz bir oyun bu.
Evet.
Ve hani bir yeri kesilmiş, kısılmış, kırpılmış diye sürekli yeni güncellemelerle, genişleme paketleriyle büyüyor.
Evet.
Hatta Aralık ayında bir güncelleme daha gelecek yine. Valla müthiş
bir oyun. Konsolda hiç oynamadım ben. Açıkçası bu haberden sonra tekrar hatırladım. Merak ediyorum. Konsol bir deneyim acaba nasıl? Evet. Sen de PlayStation 4'te çıktığı
ben
zaman.
Ben çıktığı zaman bir indirip denemek istiyorum.
PC'de çok oynamıştım ama PC'de konsolda da güzelse eyvah yani. Evet. Hani rahat oynayabiliyorsa güzelse demeyeyim de.
Rahat oynayabiliyorsa valla bayağı zaman gömülecek demektir.
Evet.
Gerçekten çok da uzun bir içeriği var. Yani oyun oyuna bitmeyecek tabii, bu anda. Tabii. Ki hani diyoruz hani oynaması ücretsiz bedava free to play diye öyle kırpılmış falan değil, yapım kalitesi de yüksek.
Kesinlikle.
Animasyonlarıdır, görsel derinliğidir işte. Bu oyunların en büyük havucu, biz hani peşinden kovalatan şey olan eşya toplama falan mekanikleri de güzel, detaylı. Karakter geliştirme ekranı zaten evet. inanılmaz bir örümcek ağ gibidir. Dünya. Başka bir dünyadır. Ki canlıya da biraz ucundan girmiştik. Konuşmuştuk yine canlı yayınımızda. Path of Exile'ı. Geçtiğimiz hafta. Vallahi bilmiyorum. Bence güzel haber.
Oynamadıysanız kesinlikle evet. ve kesinlikle. Bir bakın. Ücretsiz bir bakın yani. Bir, kesinlikle. İki saat bakın. Oyunu zaten anlarsınız.
Evet.
Oradan devam edip
böyle 7 Aralık'ta dediğim gibi yeni genişleme paketi geliyor. Bu genişleme paketi yine konsollara da Aralık ayı içerisinde gelecekmiş Xbox'a, PlayStation 4'e.
Müthiş.
Tabii PlayStation 4'e oyun bütün çıkmış genişleme paketleri de beraber geldiğini söylememize gerek yoktur herhalde.
Evet, söyledik. Topluluğu bölmek gibi bir şey.
Öyle bir şey yok. Ve oyun dediğimiz gibi yani öyle pay to win, sizi işte antin kuntin böyle kandırıp yalan söyleyip yüzünüze bakarak yalan söyleyip sizlerle farklı şekillerde para ödeme iten bir oyun da değil. Tamamen ücretsiz, isterseniz işte oyundaki efektleri falan iyileştiren bir takım şeyler alabiliyoruz ki oyundaki efektler de hani böyle kötü diyemeyiz, hani farklı şeyler katıyorlardı. Ben yani öyle bir eksiklik hissetmedim. İşte pettir, şu evcil hayvandır, şudur budur, çeşitli kozmetik şeyler aldığımız bir şeyler ayakta duruyor.
Evet.
Ve yıllardır da duruyor. 2013'te çıktı dediğimiz gibi 5 yıldır müthiş bir şekilde devam ediyor. Oyuncu kitlesi var.
Evet.
Ölmüş bir oyun değil.
Kesinlikle.
Valla PlayStation 4'e gelmesi de güzel. Bence bir şansı hak ediyor. Bayağı cilalanmış, bitmiş. AAA neredeyse o şeyde cilalanmış bir oyun. Ki geçtiğimiz haftalarda 1-2 önce konuşmuştuk galiba. Tencent'da bu arada aldı. Grinding Gear şu an Tencent'ın. Oyunun yeni zamanları geliştiricisi Tencent'ın firması. Bakalım önümüzdeki süreçte neler olacak belki.
Belki yeni sürekli oyun böyle devam etmeye de bilir.
Evet. Yani muhtemelen eder ama belki yeni bir şeyler de yaparlar. Çünkü artık oyun da bayağı bir zaman oldu. Şimdi PlayStation 4'e de geldi. Belki artık yeni güncellemeleri bir kenara bırakıp başka mecralara yelken açabilirler. Çünkü yetenekli bir ekip olduğunu anlamak zor değil.
Kesinlikle. Buradan Crackdown 3'e geçelim. Çıkış tarihine nihayet kavuştu.
Acaba?
Son dönemlerdeki en çok ertelenen oyunlardan biri herhalde budur. İlk 3'e kesin giderdi. Yani.
Kesin.
Evet, 15 Şubat'ta artık Crackdown 3 çıkıyor.
Evet, ilk olarak E3 2014'te ortaya çıkmıştı. 2014 yılında düşün.
Evet. Daha sonra biz geçen gene konuştuk E3'te yani.
Ertelendi. Kasım 2017'de Xbox One X'in çıkış oyunlarından biri olacaktı. Ertelendi.
Evet.
2018 yılı içerisinde bir zamana ertelenmişti. Sonra E3 zamanı konuştu. Yine ertelendi. İşte en sonunda yeni tarihine kavuştu. Bu sefer çıkacak mı? Göreceğiz.
Evet.
E3 videolarında çok değerlendirmelerimizde konuştuk. Fazla beğenmemiştik gibi. Yani benim sevdiğim bir seri aslında ama
bitmiş gibi değildi abi.
Bitmiş gibi değil. İyi görünmüyordu çok yani. Bilmiyorum.
Bu arada göreceğiz. İlk günden itibaren Game Pass'e de geliyor.
Gelecek, evet.
Bunu da hatırlatalım tekrardan.
Hem PC'ye de geliyor. Xbox One cephesinde Microsoft'a özel bir oyun.
Evet.
Crackdown. Bakalım.
Buradan Microsoft'a özel bir başka oyuna geçelim ama belki son günlerdir Microsoft'a özel olmasının. Sunset Overdrive SteamDB'de gözüktü. Geçen hafta bahsetmiştik.
Evet.
Oyunun ikinci baharını PC'de yaşayabileceğinden biraz dem vurmuştuk.
Evet, Güney Kore ve Avrupa Oyun Dilecendirme Kurulları'nın sitelerinde bir süredir raporlarında görünüyor.
Evet.
PC'ye geliyor mu acaba diye konuşuluyordu.
Hı-hı.
Şey demiştik. Ben hatta demiştim, Windows Store'a gelirse ben yanından geçmem demiştim. Steam'e gelse, GOG'a gelse falan.
Evet.
Nitekim SteamDB'de görünmüş. İsmi belli değil. İsim olarak geçmiyor ama üstünde ya bir hani şeyler oluyor ya, bir artwork, bir ekran görüntüsü falan. O Sunset Overdrive'dan oldu. Kesin. Bakalım, geliyor gibi. Henüz resmi duyuru yok.
Evet.
Ama Steam'e gelirse ben bir şans daha veririm. Ben arkadaşımın Xbox'ında deneyimlemiştim. Çok beğenmiştim, bitirememiştim. Çok açık dünyasıyla, mizahıyla, oynanışıyla, mekanikleriyle çok hoş, güzel bir oyundu.
Biraz gümbürtüye gitmiş bir oyundu.
Evet, biraz underrated kaldı.
Hı-hı.
Ki hem kritik başarıyı elde etti,
tabii,
hem oyuncular beğendi. İşte bazen böyle de olabiliyor.
Evet.
Yani her şeyi elde ediyorsunuz ama işte bazen de ticari başarı peşinden gelmiyor. Sunset Overdrive'de biraz o oyunlardan biri oldu. Bakalım, bence PC'de güzel olabilir.
Evet, bir ikinci bahar bekliyoruz PC'de.
Evet.
Strateji rehberi yapımcısı Prima Games 28 yılın ardından kepenkleri indiriyor.
Evet, bu seferki yaprak dökümü haberimiz bir oyun stüdyosundan değil.
Evet.
Oyunlar için strateji rehberi hazırlayan meşhur Prima Games'ten.
Evet.
90 yılında oyunlarda gizli şeyleri, böyle gizli şeyleri kitaplaştırarak işte başlamışlar ve geride kalan 28 yıl boyunca 1400'den fazla oyun strateji rehberi hazırlamışlar. Valla üzücü bir haber. Yani şirketin Kaliforniya'daki ofisi bu ayın ortalarında, Kasım ayı ortalarında kapanacakmış. Indianapolis'teki ofisi ise çalışanların bir kısmıyla Mart ayına kadar devam edecek. Mart ayını tamamen faaliyetlerini sonlandıracaklar.
Evet.
Zor bir karar olduğunu
söylüyorlar.
Valla iyi gelmişler yine değil mi?
Evet.
Ya özellikle son dönemde
çok şaşırtıcı.
Strateji rehberlerine olan ihtiyacın da azaldığı, hem oyun tasarımları gittikçe aptallaşıyor.
İnternet artık daha yaygın.
Evet, her şeye ulaşabiliyoruz yani, evet. Bir açıyoruz bir walkthrough istediğimiz zaman, evet. İhtiyacınız varsa ve oyundaki gizli şeyleri, evet, arıyorsak hemen bir Google'a yazmamız gerekiyor.
Bir içerik var. Onun dışında sosyal medyada, atıyorum teknoseyir sosyalde bile, evet, kullanıcılar oynadıkları oyunlarla ilgili ufak rehberler hazırlayabiliyor.
Evet, artık her yerde bilgi çok kolay erişim. Çok güzel şeyler hazırlıyorlardı. Çok kalite içerikler hazırlıyorlardı ama işte hem oyunların gittikçe aptallaşması tasarım, evet, açısından, hem de işte teknolojinin, iletişimin geldiği bu nokta
artık yazılı, ne yazık ki, basını, evet, yazılı prima, içerikleri,
evet, biraz şey yaptı. Geçersiz kılmaya başladı. Prima, evet, Games de bunun
örneklerinden biri. Bu da işte farklı bir renkti oyunlar için ama
tabii güzeldi.
Yine senin de demin dediğin gibi bu zamana kadar iyi dayanmışlar.
Evet.
Umarım 28 yıllık ömürlerinde kendilerini rahat ettirebilecek gelir elde etmişlerdir. Çünkü çok farklı bir yerden bakan, bilmiyorum, benim çok hoşuma gidiyor böyle bir şey. Hani evet. Alıp okumuş muyumdur, alıp bir şey almış mıyımdır? Hayır. Ama gene de çok güzel bir renk.
Evet, çok güzeldi. Için.
Buradan bu haftaki Switch'e gelen oyunlar köşemize geçelim abi. Evet. Bu haftanın oyunu This War of Mine.
Evet.
Switch'e geliyor.
Güzel, yakışacak bir oyun değil mi?
Çok yakışacak bir oyun. Haberleri vardı zaten. Hani evet. Gelecek gibiydi. DLC'leriyle birlikte geliyor.
Geliyor, evet. Korkunç riskler alıp zorlu ahlaki tercihler yaparak bir grup insanı savaş ortamında sığındıkları bir evde hayatta tutmaya, güvende tutmaya çalıştığımız, böyle zaman zaman çok karanlıklaşabilen dramatik bir oyun. Bir strateji oyunu diyebiliriz değil mi?
Evet, aslında.
Çok kompleks olmasa da derin olan bir kaynak yönetimi ve crafting sistemi falan vardır. İşte hem sağlıklarını bu insanların, hem de işte morallerini,
evet,
tokluklarını, işte açlıklarını falan kontrol tutmaya çalıştığımız, geceleri işte işimize yarayacak şeyler aramaya çıktığımız falan, böyle çok güzel bir oyun. Ve Switch'e geliyor. 2014 yılında çıkmıştı oyun. 4 yıllık bir oyun. Ama eski diyebilir miyiz? Yani hayır, bugün hala açıp oynanabilir.
Kesinlikle.
Ki yeni işte hikaye içerikleri falan da geliyor.
Evet, onlar da çok önemli. Oyun ayakta tutuyor.
Oyun ayakta tutuyor. Onun hepsiyle beraber geliyor. Hem çıkan içerikler, hem de çıkacak iki içerik daha var. Onlar da Switch'e gelecekmiş. 27 Kasım.
Evet.
Da geliyor oyun. Bu arada şunu da verelim. Bu oyunun geçtiği Pogoran isimli bir şehir. Hayali bir şehir ama aslında geliştirici ekip hani bunu saklamıyor. 44 ay kuşatma altında kalan Bosna aslında esinlenmişler bunu şey yaparken. Bu da aslında güzel bir detay. İnsan içini burkan.
Kesinlikle.
Dramatik bir detay. Öyle onu bilerek oynadığınız zaman,
evet,
çünkü bizim de tarihsel bağımızın olduğu, tarihsel bağımız olmasa bile çok büyük insanlık dramlarının yaşandığı, büyük savaş suçlarının işlendiği bir dönemden bahsediyoruz. İnsanın şu an bile tüyleri ürperdi. Oyunun gerçekten çok başarılı bir oyun. Eğer hala oynamadıysanız, ben bilmiyorum yani, oynamayanlar vardır muhtemelen dedik.
Çok sık indirime giriyor.
Çok sık indirime gidiyor Steam'de. Switch sahibiyseniz de bence, evet, böyle mobil platformda oynanacak çok güzel, müthiş bir oyun.
Kesinlikle. Bu arada savaşın kötü yönlerinden bahsettin. Bence kimi oyunlar anlatılış şekilleri bakımından bir kitaptan tarih okuyup öğrenmekten çok daha iyi bir, doğru, şekilde onu anlatıyor. Çünkü, evet, o zorluğu sen okumuyorsun. O zorluğu sen yaşıyorsun ve diyorsun ki ben bunu oyunda beceremiyorum. Bu adamlar gerçekten nasıl becermiş?
Evet. Gerçekten... Zor da bir oyundur. Evet, yani böyle tabii iyi planlamazsak çok, evet, dramatik ve üzücü
çok
sonlarla
patlarsın,
karşılaşıyoruz.
Evet.
Vallahi güzel, ne diyelim. Switch'imiz olsa,
evet,
ben bunu oynamak isterdim Switch'te.
Kesinlikle. Evet, sırada çok ilginç bir haber var abi.
Evet.
Devil May Cry Japonya'da tiyatro oyunu oluyor. Geçtiğimiz haftalarda Golden Axe'den bahsetmiştik. Sahnelenecek demiştik. Şimdi aslında şu an çok daha fazla kişinin bildiği bir seriden bahsediyoruz. Evet. Devil May Cry Japonya'da tiyatro oyunu oluyormuş.
Evet, Capcom Japonya Devil May Cry The Live Hacker isimli sahne oyununun önümüzdeki Mart ayında Japonya'da kısıtlı bir süre için turlayacağını açıkladı, duyurdu. Evet. Yönetmeni Jun Yukiro daha önce 2015'inde Resident Evil'ın sahne oyununu da hazırlamış. Valla ilginç olacak. Capcom'un vaatleri arasında havalı aksiyon sahneleri,
oo,
de var. Yani keşke orada olsa da olsak da izleyebilsek.
Evet, çok merak ediyorum. Evet. Yani gerçekten nasıl oluyor?
Barşol'de Dante'yi göreceğiz. Evet. Tabii biz göremeyeceğiz ama işte Dante olacak.
Ya işte videosu bir şey olsun. Yani
evet.
Japonca gene izlenir ya. Yani değil mi? Çok farklı bir deneyim çünkü. Ben şahsım adına çok fazla gidip tiyatro izleyen birisi değilim. Ama oyunlarla ilgili bir şey olduğu zaman hani çok ayrı bir şeyden bahsediyoruz. Hani oyunların, filmlerin de mümkün mertebe sevmesem de güzel olmasa da bir şekilde izlemeye çalışıyorum. Hani tiyatro oyunu, canlı performans.
Farklı bir deneyim değil mi?
Farklı bir deneyim. O heyecan, hani arada bu sefer beyaz perde de yok. Ya çok heyecanlandırıyor beni. Evet. Keşke bir imkan olsa da gitsek izlesek Japonca. Yani
bir görmek isteriz diyorsun yani. Türlü... 1-10 evet. Mart 2019 tarihleri arasında Japonya'da olacaksanız
evet.
Bence kaçırmayın. Biletlerde 7800 yen'den başlıyor. Yani yaklaşık 375 lira.
Değer. Yani şu an tak diye çıkarıp veremeyeceğimiz bir para belki ama bir tiyatro oyuncu.
Japonya gittiysek veririz herhalde.
Japonya gittiysek onun da çok fazla lafın sözü.
Evet, ben şey diyeceğim, acaba mikro ödeme olacak mı?
Şimdi Capcom çünkü
Capcom son zamanlarda buna da girdi. Bilmiyorum, umarım olmaz bir tiyatro oyununda mikro ödeme.
Öndeki sıralara gül falan atacaklar.
Ama güzel haber ya, değil mi? Güzel. Böyle şeyler keşke burada da olsa.
Kesinlikle.
Yani amatör, mamatör gidip ben izlemek isterim. Kesinlikle. Yani nasıl ele alındığını.
Evet.
Bir müzikal havasında olabilir.
Çok fazla
işte...
belki derinle inmeden. Ay şu yanlış olmuş, bu yanlış olmuş. Tabii. Yani adamın dokunuşunu izlemek.
Sahnelenecek bir oyun, onunla alakalı küçük bir piyes.
Evet.
Ben böyle şeyleri seviyorum.
Evet. Muazzam.
Bakalım.
Olacaktır.
Belki işte YouTube falan videosu düşerse. Golden Axe'de de söylemiştik. Belki hani izleriz.
Ben baktım da bulamadım ya.
Yok, evet.
Yani
genelde olmuyor.
Belki düşer ama.
Evet, zor. Yani böyle bir DVD olarak yayınlansa bunlar mesela, bu performanslar sonradan
çok
işte.
Olur.
Çok güzel olur
aslında
ama.
Aslında bunun arkasında Capcom var. Hani Golden Axe biraz daha benim o haberden hatırladığım
biraz daha bağımsız bir iş. Evet, orada Sega daha... yok arkasında. Hani yine evet. Belki tabii Sega'dan tabii lisanslamışlardır onun haklarını falan ama orada farklı bir ekip, daha bağımsız bir ekip var. Burada direkt Capcom Japonya.
Bu daha çok ticari bir ürüne benziyor aslında. Evet. Hani olumsuz anlamda söylemiyorum.
Belki arkadan bir şey disk olarak çıkarılabilir, DVD, Blu-ray falan.
Neden olmasın, çok iyi olur.
Evet.
Buradan elektronik spor gündemine geçiyoruz. Champions League FIFA 19 resmi olarak duyuruldu. FIFA 19'un evet. Global turnuvaları vardı. Global Tournaments diye geçen. Bunun bir kolu olarak düzenleniyor ve sadece PlayStation 4 oyuncularına özel bir turnuva olacak. Electronic Arts tarafından da resmi olarak duyuruldu. Birincinin 100 bin dolar ödül kazanacağı turnuvada toplamda 300 bin dolara yakın ödül havuzu var. 280 bin dolardı yanlış hatırlamıyorsam toplam havuz. Bu da çok iyi.
Evet.
Bu rakamlar FIFA gibi e-sporun aslında içinde ama e-spor sektöründe adını ilk 5'te sayamayacağımız belki de.
Çok da içinde değil.
Evet yani. Çok da içinde olmayan oyunlar için, markalar için gayet iyi bir evet. Meblağ bence. Turnuva finali 31 Mayıs 2019'da yapılacakmış ki bu da Şampiyonlar Ligi finalinden bir gün evet. Öncesine denk geliyor. Bununla birlikte detayları tabii ki linkten bakabilirsiniz. Evet. Eğer bileğinize güveniyorsanız ille bir organizasyona bağlı olmanıza gerek yok. Hı, uzun eleme aşamaları da olacak. Valla ilginç olacak. Sadece Şampiyonlar Ligi teması olacak. Hatta anladığım kadarıyla Şampiyonlar Ligi oyuncularını kullanmamız gerekecekmiş. Atıyorum ilk 8'e kaldık artık, hani bu Şampiyonlar Ligi
artık turnuvası. Buradan devam edecek falan.
Evet, zaten biliyorsun FIFA 19'un bu seneki olayı Şampiyonlar Ligi'ydi.
Evet, PES'ten kaptı onu.
Evet, onu mesela, kaptı.
PES bunu değerlendiremedi yıllarca.
Evet, akıllarına mı gelmedi, ne oldu bilmiyorum ama adam...
Konami.
Müthiş dedin, Konami. Seneye de muhtemelen FIFA'yı elektronik spor arenasında daha çok
evet.
Duyacağız gibi gözüküyor. Evet, böylelikle de maddelerimiz herhalde bitti. Arada unuttuğumuz, kaçırdığımız bir şey yok.
Bir şey yok görünüyor.
Ben gerçi geçen hafta canlı yayında birkaç, üçer beşer madde atlayıp işte ama sonra Allah da
toparladık onu.
Evet, canlı yayın kazaları öyle olabiliyor ama bugün öyle bir şey yok gibi.
Güzel, yine önümüzdeki haftalarda bir canlı yayın patlatırız.
Evet, evet patlatırız. Belki. İzleyenlerin de keyif aldığını düşünüyoruz.
Evet, bizleri takip edin. Teknosoyal.com'a henüz üye olmadıysanız sizleri bekliyoruz. Plus abonesi de olup oyun gündemlerini ve diğer içerikleri, işte haftalık gündem değerlendirmesi, bilim notları, haftalık bilim notları ve diğer birçok içerikler
evet.
Artmaya da başladı. Onları da önceden izleyebilirsiniz.
Bir yandan da TeknoSeyir'e tabii ki doğrudan destek
evet.
Sağlayabilirsiniz bununla birlikte.
Hem de bizi takip ederseniz de hafta içi TeknoSeyir Sosyal'de paylaşımlar yapıyoruz hafta evet. boyunca. Hem de canlı yayınlarımızı önceden duyuruyoruz birkaç gün önceden. Öyle bir güzel bir etkileşim ortamı. Sizleri de bekleriz. Öyle YouTube üzerinden bizle etkileşime geçmeye çalışmayın.
Evet.
Yani pek oraya...
Orada çok pek, nadir bakıyoruz.
Orada pek yokuz yani. Hı-hı. YouTube'dan pek yorumlara cevap vermiyoruz ama eğer Teknosel.com'a gelirseniz oradan evet. direkt bize bütün sorularınızı, her şeyi sorabilirsiniz.
Bizi etiketlediğiniz zaman muhtemelen evet. hani bazen bir gün iki gün sonra oluyor. Direkt aynı anda cevap veremiyor biliyoruz belki tabii, ama evet. gördüğünüz zaman bir şekilde ya Uğur abi ya ben.
Evet, elimizden geldiğince sorularınıza evet. yanıt vermeye çalışıyoruz. Hı-hı. Öyle evet. var mı ekmek istediğim bir
şey? Yok abi, teşekkür ederim.
Benim de yok. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere.
Hoşçakalın.